Sorusu olan kardeşler varsa onları alabiliriz. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Öncelikle Allah'tan başka sana yemin etmek hangi şirk türüne girer? Sorusuyla başlayalım inşallah. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'tan başka sana yemin etmenin şirk olduğunu veyahut küfür olduğunu İbn Ömer radıyallahu anh'dan gelen rivayette şirk veya küfür diye buyurdu diye geçiyor. Bunlar mutlak manada büyük küfrü veya büyük şirki ifade eder. Bunun küçük şirk olduğunu gösteren bir delil gelmesi gerekir ki buna küçük şirk diyelim. Bunu destekleyen delillerden birisi, yani bunun büyük şirk olduğunu destekleyen delillerden birisi İbni Mesud radıyallahu anh'ın mevkuf olarak şu sözüdür. Benim Allah'tan başkası adına yalan yere yemin etmem, estağfurullah. Allah adına yalan yere yemin etmem, Allah'tan başkası adına doğru yere yemin etmemden daha büyüktür diyor. Yani bu yalan yere yeminden daha büyük olarak niteliyor İbn Mesud radıyallahu anh Allah'tan başkası adına yemin etmeyi. Küçük şirk işte, bu küçük şirk örneği olarak az önce zikrettiğimiz şeyler mesela riya veya buna benzer. Mesela kahinlere mücerret gitmek. Kahinlere gidip onu tasdik etmemek. Mücerret olarak kahinlere gitmek küçük şirki ifade eder. Onları tasdiklemek büyük şirki ifade eder. Bunları ayıran nokta kişinin kalbinin bu şirki tasdik etmesidir. Yani veya helal saymasıdır. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam kim Lat'a veya Uzza'ya yemin ederse hemen La ilahe illallah desin buyuruyor. Müşrik Arapların adet edine geldikleri şekilde, dillerinin alıştıkları şekilde bu türden yeminleri varmış ve gafletle, yani kalpleri böyle bir kasıttan hali olarak dillerinden böyle bir şey kaçtığı zaman buna kefaret olarak La ilahe illallah demelerini söylüyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Fakat bu ağzının ameli olan, dilin ameli olan bu yemine kalp de iştirak ederse o zaman büyük şirk olur. Evet, anlaşıldı mı? Mesela Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmeyi zikrettik. Burada da İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette küfrün dune küf ifadesini kullanıyor. Yani bunun küçük küfür olduğunu işaret ediyor. Soruları Ebu Beyda kardeşe yazarsanız sırayla iletecek inşallah. Evet. Allah'ın indirdiklerinden başkasıyla hükmetmek şayet bunun eşliğinde inkar yoksa Allah'ın indirdiğini inkar yoksa veyahut beşeri bir hükmü Allah'a nispet etmek yoksa beşerin hükmünü Allah'ın hükmüyle eşit görmek yoksa veya ondan daha üstün görmek yoksa bu da yine küçük küfür örneklerinden birisi. Evet. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Bir kimse yemin eder de yeminini yerine getiremezse Maide suresi 89. ayetinde bunun kefareti açıklanıyor. Bir köle azat etmek yahut 10 fakiri yedirmek yahut giydirmek şeklinde açıklanıyor. Yine bir kimse yemin eder de o yeminden dönmesini daha hayırlı görürse yine bu kefareti ödeyerek ondan vazgeçmesi gerekir. Meşru olmayan. Selamun aleyküm. Konuyu işlerken Allah Azze ve Celle kafirleri sevmez ifadesinin şerhinde küfrün büyüğünü de küçüğünü de zikretmiş olduk. Yani kitap ve sünnette hakkında küfür vardı olmuş. Bütün unsurları zikrettik. Dolayısıyla bir kadın kocasına nankörlük ederse bu da bir nevi küfran, nankörlük, küfran olarak zikredilmiş naslarda. Bunun da Allah'ın sevmediği bir fiil olduğuna işaret edilmiş oldu böylece. Yoksa hüküm bakımından bunların işte Allah'ı ve Resulünü inkar edenle bir olduğu manasında değil. Burada işaret etmek istediğimiz husus, Allah Azze ve Celle küfrün büyüğünü de küçüğünü de sevmez. Buna vurgu yapmaktı.
Ses şu an var mı? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnşallah hocam benim sualim burada yaşadığımız sorunlarla ilgili inşallah. Burada emanlık meselesi. Yani bize verilen emanlık meselesi. Malumunuz Azerbaycan devleti ve onu yöneten insanlar hakkında malumatınız vardır. Çok az da olsa. Burada kendilerini davete nispet eden Mutezile akımı olan hadisleri biz Kur'an'a götürüp onları tevil ederiz. Kur'an'la zıt olan, ki zıt olan hadis yoktur. Zıt olan hadisleri biz Kur'an'a yöneltir ve onunla tevil ederiz gibi sözler sarf eden insanlar burada emanlığın olmadığını açık aşikar çıkıp biz karakollar olsun vesaire olsun orada la ilahe illallah bağırmadığımızı söyleyip burada emanlık yoktur. Biz imanımızı gizletiyoruz deyip sakallarını kesip cumayı terk etmeleri vesaire vesaire. Bu gibi suallar üzerine, yani bu gibi sözler üzerine onlarla oturup konuştuğumda kesinlikle sizin sözünüzün batıl olduğu. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bizim burada açık şekilde sakalları uzatmamız olsun. Her ne kadar işkence görsek de bazı sözlere maruz kalsak da yine neticede imanımızı aşikar ettiğimizi, burada Cuma'nın hükmünün kıyamete kadar olacağını söylediğimiz halde yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim için güzel örnek değil midir? O çıkıp Mekke'de vesaire yerde insanlara bağırdı. Bu da bizim örneğimizdir. Biz de çıkıp bu topluma açık olan yerlerde çıkıp la ilahe illallah diye bağırmamız vesaire ayetler söylememiz lazım gibi sözler sarf ediyorlar. Yani buna karşılık benim sormak istediğim asıl konu yani burada emanlık meselesi. Yani imanı gizletme, emanlık meselesi. Yani biz imanı gizletiyor muyuz? Ki imanı gizlettiğimiz doğru değil. Çünkü yaşayış şeklimize baktığımız zaman insanlardan seçiliyoruz. Elbette ki namazı açıktan kılabiliyoruz. Ezanı açıktan verebiliyoruz. Açıktan davet yapabiliyoruz. İnsanlara la ilahe illallah anlatıyoruz. Elhamdülillah. Buna rağmen yine mantıkçı şekilde burada emanlık yoktur deniyor. Bu konuda bana kısaca birkaç delil zikretseniz yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize örnektir dediğinizde elhamdülillah örnektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize emrettikleriyle emrettiklerini yerine getirmekle mükellef kılındık. Fiili olarak da o Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizden üstündür. Çünkü Allah subhanahu ve teala eğer sen Allah'ın sana vahyettiğini insanlara açıklamazsan Resulük görevini yerine getirmemiş olsam gibi ayetleri getirdiğimiz zaman da malumunuz mantıkçı oldukları için yani mantığa gittikleri için Bizim bu cevaplarımıza yok, bu ilim ehli kim söyledi gibi vesaire sözler söyleniyor. İnşallah tam anlatabilmediysem de hakkınızı helal edin. Bunu inşallah bana bir anlatırsanız, anlamadıysanız inşallah tekrardan şey yaparım, anlatmaya çalışırım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhaneke Allahümme ve hamdike ve şerimen la ilahe illa ente estağfurke ve tevbeke. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Soru biraz karışık geldi ama anladığım kadarıyla yani Azerbaycan gibi bir yerde Müslümanlara bazı sıkıntılar veriliyor. Mesela sakal uzatan Müslümanlara eziyet yapılıyor. Böyle bir ortamda Cuma namazı kılmasına karşı çıkanlar var. Sokaklara çıkıp La ilahe illallah diye bağıralım şeklinde teklif eden insanlar var. Doğru mu anlamışım? Ve imanın gizlenmesini mi bunun yanında? Yani bu ikisi nasıl bağdaşıyor? Yani hem sokaklara çıkıp La ilahe illallah diye bağırmayı teklif ediyorlar, hem de imanın gizlenmesi. Böyle bir şey mi? Ha, onlar bununla suçluyorlar, itham ediyorlar yani. Yani gerekeni yapmıyorsunuz gibi. Şimdi öncelikle şunu bilmek lazım ki Mekke döneminde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sokaklara çıkıp La ilahe illallah diye bağırdığını bilmiyoruz biz. Bilakis mesela Ebu Zer radıyallahu anh'ın bu sözü gizlemesini söylüyor Peygamber aleyhissalatü vesselam, fakat Ebu Zer radıyallahu anh bu sözü dinlemiyor. Sokaklara çıkıp La ilahe illallah diye bağırdığından dolayı dayak yiyor bunun akabinde. Peygamberin sözünü dinlemediği için bu dayağı yiyor. Belli bir dönem davet gizliydi ilk zamanlarda, fakat İslam'da böyle bir esas yok. Yani sokaklara çıkıp La ilahe illallah diye bağırmak, fakat tebliğ var, tevhidin tebliği var. Bir insan bir yerde tevhidin gereklerini yerine getiremiyorsa eğer, oradan hicret eder. Fakat Azerbaycan dediğiniz yer cuma namazlarının kılındığı, mescitlerde cemaatle namazın kılındığı bir yer. Sakaldan dolayı bir sıkıntı olduğunu duyuyoruz. Çok arkadaştan duydum bunu. Yani zorla kestirildiği, sakallara hiç alakasının olmadığı suçlar isnat edilip içeri atıldığı, buna benzer şeyler duyuyoruz. Böyle bir ortamda nasıl hareket edilir? Eğer Ebu Said Hoca müsaitse. Hocam, arkadaşın sorusu anlaşıldı mı? Tamam. Selamun aleyküm.
Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ebu Said kardeşin sorduğu soruyu eğer anlayabildiysem, Azerbaycan'da Müslümanlar sistemin şerrinden emin değiller. Sesim duyulmuyor mu çocuklar? Ses nasıl? Çok mu az? Ebu Said kardeşin sorusunu eğer iyi anladıysam, biz Müslümanlar için Azerbaycan'da sistemin bize kötülük yapmasından emin değiliz diyor. Bir yere kadar bu doğru. İslam'ı yaşama yönüyle emin olup olmayışımız şimdi şuradan kaynaklanıyor. Bazı tekfircilerin zuhuru, ortaya çıkması, hükümete karşı bazı yöntemlerle şiddet kullanmaları ister istemez hükümetin sakallılardan korkmasına sebep olmuştur. Halbuki önceden çok hoş gittiğini ben düşünüyorum Azerbaycan'da. Bizim şiddet taraftarı olmadığımızı eğer biz anlatabilseydik, yani bizim Müslüman olarak ne olduğumuzu anlatabilseydik, şimdi bu sorunu yaşamaz olurduk. Tekfirciler ise şu an yiğit kesiliyorlar. Şöyle yiğit kesiliyorlar. Azerbaycan'da komünizm hakimken o ortamla şimdiki ortamı kıyaslasalar, biz o ana nispeten şu an Azerbaycan'da çok hür yaşıyoruz. Ama Çeçenistan'da, Dağistan'da tekfirciliğin yayılması, bunun Azerbaycan'a sıçraması, hatta bazıları sebebiyle Medine'ye gidip gelenlere bulaşıp Azerbaycan'a sıçraması bu sorunu yaşamaya şu an sebep oldu. Bence Azerbaycan'daki kardeşler kendilerini etraftaki insanlara iyi tanıtmaları gerekiyor. Tekfircilik mantığıyla hareket eden, hadis inkarcılığı mantığıyla hareket edenlerden kendilerini temyiz etmeleri, yani ayırt etmeleri gerekiyor. Bu bir. Başka bir safhada ise diyelim başörtünün yasaklanması, sadece sakallılar değil, sakallıların görüntü olarak onları rahatsız etmesi, onların karakollara çağrılıp eziyet edilmelerine sebep oluyor. Şimdi imanı gizlemeye gelince, ikrah olmadığı müddetçe, yani ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalınmadığı müddetçe ikrah mevzubahis değildir. Ama az önce Ebu Maaz'ın da zikrettiği gibi Ebu Zer el-Gıfari Mekke'ye gelip iman ettikten sonra ey Allah'ın Resulü, Allah Resulü Ebu Zer'e git imanını gizle. Yani biz açığa çıkana kadar gizle. Bu gizlenme Ebu Zer'e tavsiye ediliyor ama Allah Resulü, Ebu Bekir gibileri, Ömer gibileri imanlarını gizlemiyorlardı. Neden? Onları koruyacak veyahut onların korunduğu bir ortam vardı. Ama Bilal'in, Ammar'ın böyle bir korunma ortamı yoktu. Ha, yine korundular. Ve Ammar kalbindekiyle dilindeki söylediği arasında rahatsız olunca, o an imanın nasıldı diyor, kalbindeki imanın mükemmeldi, hiçbir sorun yoktu. Eğer bir daha zorlarlarsa diyebilirsin diyor. Ebu Zer ise Allah Resulü git imanını gizle, biz açığa çıkana kadar deyince, biz hakta değil miyiz? Evet haktayız. O zaman Kabe'de Kureyşlerin önünde ben bu sözü bağırmadan gitmem diyor. Gidiyor, haremin içinde la ilahe illallah diyor ve Mekkeli müşrikler ona güzel bir dayak atıyorlar, yani sopa atıyorlar. Resul'e gelince belki bağırmayı şöyle kullanıyorlar: Allah Resulü haçta, Zülmecaz'da, Meş'aril Haram'da, haç mevsimi dolanarak kulu la ilahe illallah tuflu, la ilahe illallah deyin, kurtulun, felah bulun diye sözler söylüyorlardı. Ama bu miting, nümayiş tipinde sokaklara çıkıp bağırma değildi. Tabii ki Azerbaycan'da bunca sıkıntının akabinde rahatlıkla İslam'ı yaşayacağımızı düşünmemeliyiz. Biz Türkiye'de bunun sıkıntısını senelerce çektik. 3 kişi bir yerde kitap okuyordu. Bu insanlar toplanıp götürülüyorlardı. 3 ay, 4 ay, 6 ay, 9 ay içeride kalıyorlardı. Ondan sonra bırakılıyorlardı. İşledikleri fiili bir suç yoktu. Ve bence Azerbaycan'daki kardeşler hükümetin hırsla yapıştığı iktidara birdenbire göz dikmesinler. Şöyle göz dikmesinler. Allah Resulüne bile teklif edildiğinde hiçbir zaman onun gözü, etrafındakilerin gözü iktidarda değildi. Biz şöyle diyoruz: bizim yaratılış gayemiz devlet mi, tevhid mi? Bu gibi sohbetleri Belçika'daki yapılan dersler içinde bulabilirsiniz. Bizim yaratılış gayemiz tevhiddir, devlet değildir. Devletin İslam'dan uygulayacağı %15'lik gibi bir yerdir. Ama biz öyle bir uygulamayı ortaya koymalıyız ki, şöyle düşünün: zinayı, zina edeni rejim etme devletin uyguladığı bir hükümdür. Ama biz öyle insanlar yetiştirmeliyiz ki Hamidiyeli kadın gibi işlediği zinayı kendisi gidip itiraf etsin. Yani o öyle bir iman terbiyesi almıştı ki nefsine, hevasına uyarak işlediği bir suçun akabinde gidip itiraf ediyor ki temizlensin. Ha. Şimdi biz orada rejim etme, Allah'ın indirdiğiyle hükmetme meselesini bu gibi şeylere hasredersek maalesef İslam aleminde gençlerin zihnini bu denli karıştıran yazılar oldu. Mesela Mevdudi'nin bir sözü vardı. Devletin uyguladığı İslam %85, insanların uyguladığı yani %15'tir diyor. Aksine ferde, farz-ı ayn dediğimiz mertebede düşen bir sorumluluk %85'tir. Ki biz bunu ferden yaşıyorsak bunun cezalandırılma yönünü, hadler yönünü hemen dile getirmek gerekmiyor. Kaldı ki bu inananların aleyhine işleyen bir hukuk sistemidir. Onun için burada Azerbaycan'daki kardeşler maalesef Azerbaycan'daki sisteme bu aklı Demirel ve o gibi insanlar verdi. Türkiye'de bile bunu başaramadılar. İnşallah Allah yardım ederse Türkiye'deki siyasi ilişkilerle dini ilişkiler hepsi aynı anda yürütülürse bu başörtü meselesi, sakalları topla yani toplama, eziyet etme meselesi kısa bir zamanda biter ve siz bizim kadar bunun çilesini çekmezsiniz. Babalarınıza sorduğunuzda Rus devrinde ne kadar çile ve eziyet çekti o insanlar. O ortamla mukayese edin. Bence imanınızda direnin. Eğer bir iki günlüğüne karakola götürüp sorgulanırsanız bu önemli değil. Bunlara katlanın. Bu davanın bir çilesi var. Bu çekilecektir. Yani beleşten huzurlu bir şekilde İslam'ı yaşamayı düşünüyorsanız bu biraz zordur. Eğer bu davanın çilesi, davanın hakikatine talipseniz o hakikatle beraber ödemeniz gereken bir faturanın da olduğunu düşünün. Buna böyle bakmalıyız. Hemen sistemin yaptıkları değildir. Müslüman olarak bizler neler yapıyoruz? O zaman o tekfircilere karşı veyahut hadis inkarcılarına karşı ilmi yürütebileceğimiz bir yöntem vardır. Bunu herhalde şu ana kadar anlatabildim. Burada bizler Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışıp insanlara bunu öğretip elhamdülillah şu an pek tesiri olmadığını düşünüyorum. Yani Şialığın Azerbaycan'da eskisi gibi komünizm devrimindeki gibi bir nüfuzu yok. Şu an İslam'ın yüzünü kirletmeye çalışan tekfirliler var. Tekfirciler var, hadisi inkarcılar var. Sistemle karşı karşıya olma gibi bir durum var. Biz sistemin koltuğunu kendilerine bırakalım. Kendilerinin olsun. Biz buna talip değiliz. Ama biz tevhidin benim üzerimde hakim olmasını istiyoruz. Benim gibi inananların üzerinde hakim olmasını istiyoruz. Hiç kimseye de bunu zorla kabul ettirme gibi bir gayretimiz yok. İsteyen inansın, isteyen küfretsin. Bu yöntemi seçmeliyiz. Bir de Mekke devri, Medine devri, Allah Resulü örnektir derken o insanlar Allah Resulü'nü örnek olarak kendi heva ve düşüncelerine uyduğunu zannettiği yerleri alıyorlar. Şu an ne Mekke devri ne Medine devri. Biz 21. asırda Kur'an'ı uyguluyoruz ve Kur'an'ı da nasıl uygulamamız gerektiği hele sahabeye gittikleri yerlerde karşılaştıkları olaylara bakarak. Çünkü Kur'an da bizi buna yönlendiriyor. Sahabenin inandığı gibi inanmak. Düşünün İbn-i Mesud'un daha Allah Resulü'nün vefatından sonra bid'atlara karşı takındığı tavra bakın. Daha sonra Hulafa-i Raşid'in devri bittikten sonra Emevilerin, Abbasilerin, ondan sonraki devam eden idarecilerde daha çok sorunlarla karşılaştık. Ona göre sahabenin, ondan sonra tabiinin, tebe-i tabiinin takınmış olduğu bir tavır var. Yani bazen öyle şeyler terk edilmiştir ki fitneye binaendir. Ama katiyetle ve katiyetle devlet memuru olmadıktan sonraki herhalde oralardaki zorlama daha zordur. Sakala pek mani yoktur. Ha tutarlar, keserlerse bir sorunumuz yok. Ha sakallı olmakla neyimiz ortaya çıkarıyoruz? Müslüman olduğumuzu açıkça biliyorlar ki bizi rahatsız ediyorlar. Tekfirciler aslında sakalı keserek gizlenmeye çalışıyorlar. Biz İslam'ı bağırarak söyleyemediğimiz, la ilahe illallah bağırarak söyleyemediğimiz için burası emin değildir, cuma kılınmaz, şöyle olmaz, böyle olmaz gibi kaçamaklar uyguluyorlar ve katiyetle bizim hükümetten, sistemden gizleyecek bir şeyimiz yok. Biz inanıyoruz, inanmaya da devam edeceğiz. Bu inanmaktan da katiyetle ölüm gibi bir tehlike olmadıktan sonra gizleyemeyiz. Katiyetle gizleyemeyiz. Hele ilim ehli bunu katiyetle gizleyemez. Ama düşünün, devlette memur olan birisi var, burada da var. Bazı öğretmen kardeşlerimiz var, tevhidi anlamış, yaşıyorlar. Ama o öğretmenken, devlette resmi görevliyken sakal koyamıyorlar. Bize gelip bunu sorduklarında, hocam işi terk edeyim mi, etmeyeyim mi, ne dersin? Yani benim şu an sakal koyabilmem için işi terk etmem gerekir diye soru sorduklarında, biz sakalın önemini anlayarak yaşayan kimseleriz. Biz onlara, yo şu an durun, İnşallah bu topluca halledilecek. Nasıl halledilir? Düşünün, Avrupa'da bir öğretmen rahatlıkla sakal koyabilir. Askere giden de. Ama şu şartlar, eğer askere sakallı başladıysan askerlik bitene kadar sakalı kesemezsin. Bunlar topluca halledilecek ve inşallah Türkiye'deki Müslüman Azerbaycan'a, etrafındaki Müslümanlara yani örnek veyahut yardım edebilecek bir konuma gelir. Böyle olmamız gerekiyor. Bence tekfircilere karşı Allah yardımcınız olsun, daha böyle bilgili ve tedbirli bir şekilde hareket etmeniz gerekir. Sen orada kimlerle bilmiyorum irtibattasın ama bu tekfirci zihniyetteki olan şu insanlardan biraz uzak durun. Onlarla görüntülenmeyin. Çünkü onlarla görüntülendiğinizde biz onları Müslüman kabul ediyoruz. Her ne kadar bizi tekfir etseler bile biz onları tekfir etmiyoruz. Eğer onlar da bir küfür mevzubahıysa kendi sözleri kendilerine döner. Biz tutup da onları gammazlayamayız da. Bunu da yapamayız. Biz onlara karşı bizim üzerimizdeki hukuklarını koruruz. Onlar bizim onların üzerindeki hukuklarımızı ister korusunlar, ister korumasınlar. Bu onların bilecekleri bir iştir. Bence daha bilgili hareket etmeniz gerekiyor Ebu Said. Böyle olması gerekiyor. Bir netice alınması için, ama sabredin. Başörtü meselesi halledilecek, hepsi halledilecektir. Ve bence o tekfircilerle hadis inkarcıları daha büyük tehlike. Evet, buyur. Mikrofonu bırakıyorum.
Allah razı olsun. Şimdiden Allah razı olsun hocam hepimizin.
Selamun aleyküm. Şimdi Ebu Said Azerbaycan, öyle diyelim, oranın üzerinden konuşalım. Ne? Bir Darul İslam ne de Darul Harp'tir. Sadece Müslümanların yaşadığı bir beldedir. Bunu rahatlıkla diyebiliriz. Bir yerin Darul Harp olması için Müslümanların topluca bir lider etrafında bir küfür diyarına harp ilan etmesiyle başlar. Orada ise ne Darul Harp ne Darul İslam, ama Müslümanların yaşadığı ve büyük bir yani ekseriyetle, çoğunlukta İslam'ın birçok değerini yaşayabilen bir ortama sahibiz. Ama bazı huzursuzluklar var. Hele eman gibi, yani eminlik gibi bir sorunu yaşadığımızı düşünmüyorum ben. Böyle bakın. Şimdi burada sen 2-3 sorunu zannedersem zikrettin. Bir, tekfirciler var. Tekfircilere karşı takınacağınız tavır, ondan sonra bazı şeyler zikrettiniz. Herhalde hadis ehli olduğunu söylediğin kardeşler. Kat'iyetle hiçbir meseleni husumete dönüştürecek şekliyle ele alma. Eğer karşımızda bir hasım istiyorsak, düşman, herhalde dün düşmanları yeterince var. Doğru mu? Sen bazı meseleleri, bilmiyorum, söyleyiş şeklinden, ben yanlış anlamış olabilirim, Bazı meseleleri gündeme getirip tevhidin dışında çok sonralıklı meseleleri öne alıp bir münakaşa kapısı açmayın. Bunun dışında ben senelerdir Azerbaycan'daki yani Selefi olan kardeşleri iyi tanıyorum. Katiyetle tek başlılık yapma. Bunu yapmayın. Bütün Müslümanlarla rahatlıkla konuşabilir bir ortam oluşsun ve her meseleyi de rahatlıkla konuşabilin, münazara veyahut münakaşa edin ama husumet katiyetli olmamalıdır. Ha, bize birileri hasım olabilir. Eğer bu Müslüman birisi ise onun husumetine biz husumetle karşılık vermeyiz. İlimle karşılık vermemiz gerekir. Bizim tek silahımızın ilim olduğundan çok çok emin olmalıyız. Bu da nasıl olur? İlim tahsil ederek olur. Herhalde ilimsiz bir şekilde Kur'an ve sünneti bilmeden onlara biz ilmi bir cevap veremeyiz. Değilse aksi olur. İnatla çekişme, itişip kakışma ortama gelir. Tabii ki biz Kur'an ve sünnetin dışında bir kurtuluş yolunun olmadığına inanıyoruz. Bunu ufak tefek bazı sözlerle bulandırmak isteyenler çıktığında katiyetle biz bulandıranların yapmak istedikleri şeyden çekinmemeli. Çünkü Allahu Azze ve Celle diyor ki La yedurrukum men dalle izehtedeytum. Eğer siz hidayet üzereyseniz yani Muhammed'in yolu üzereyseniz katiyetle dalalete düşenler, kim dalalete düşen? Allah Resulü diyor, terettu fikum emreyni. Len tadillu ma temessektum bihima. Kitab Allahi ve sünneti. Size iki şey bırakıyorum. Onlara yapıştığınız müddetçe dalalete düşmezsiniz diyor. Ayette de katiyetle eğer siz hidayet üzereyseniz, sünnet üzereyseniz korkmayın. Katiyetle dalalete düşenler size zarar veremez diyor. Onlar İslam'a hiç zarar veremezler. Bize de sevap kazandıracak bazı sorunlar oluştururlar. Onların varlığı bizim daha iyi Kur'an'ı ve sünneti okumamızı, anlamamızı, yaşamamızı gündeme getirir. Onların söyledikleri zihinleri bulandırıyorsa, bizim söylediklerimiz de zihinleri temizleyecek nitelik taşımalıdır. İnan biz bu üslubu takip edersek en azından bu insanların niyeti cidden İslam'ı iyi bir şekilde yaşamaksa bu bizim dediğimiz bu noktaya yani ikimiz de doğru olan iki tarafta doğru olan noktada buluşacağız. Ha, ne lüzumundan fazla müsamahakar oluruz ne de lüzumundan fazla şiddetli olmamız gerekir. Hakkı söylemek gerekir. Alabildiğince yumuşaklığı kullanın. Çünkü Allah Musa'ya, Harun'a, Firavun'a giderken ona yumuşak olun diyor. Düşünün, eğer Firavun gibi küfürde, ilhatta, zirvede olan, örnek verilen birisine dahi yumuşak olmayı bize emrediyorsa Allah ki Musa'nın üzerinden bize bir şeyler öğretiliyor. Herhalde onun dışındakilerin hiçbirisi Firavun gibi değil, değil mi? Hele bir Müslüman katiyetle Firavun gibi olamaz. İşte buradaki yumuşaklık Resulü neden burada insanlar örnek almıyor? Hele hele bizim etrafımızdaki olan insanlara, Kur'an'a, sünnete inandım diyen insanlara bizim yumuşak olmamız gerekiyor. Şefkatli olmamız gerekiyor. Bu yumuşaklık, şefkat de hakkı söylememize mani olmamalıdır. Yani biz dürüst Müslümanlar olmalıyız. Öyle dürüst Müslümanlar olmalıyız ki karşımızda da erkek gavurlar olsun. Maalesef erkek Müslüman yok, erkek gavur da yok ortalıkta. Biraz sabrederek gidin, haşin davranmayın, hırçınlaşmayın ama hakkı söylemekten de korkmayın. Bunu söylerken daha güzel bir üslup kullanarak bunu yapın. Ve katiyetle de tek başlı olmayın. Yani Azerbaycan'da hizmet eden insanlar varken tabii ki yani tekfirciliğin dışında kalan ben hadis inkarcılarının katiyetle selefi olduğunu düşünmüyorum ve inanmıyorum da. Ama tekfircilerden kendisini selefi tanıtan kimseler olabilir. Bu sadece Azerbaycan'da değil, bütün İslam alemini yani rahatsız etmiştir. Bu ortamda moda olan tekfircilerin de selefi olduğunu söylemeleridir ki katiyetle alakaları yoktur. Ayrıca dediğin gibi takiye vardır. Zamanımızdaki tekfirciler, hariciler geçmişteki haricilere nispeten çok kalleştirler. Geçmişteki hariciler de böyle takiye yoktu. Takiye sadece şiada bilinir ama maalesef zamanımız tekfircileri takiye kullanıyorlar. Bence sabredin, istifade edebileceğiniz kimselerden uzak durmayın, gücünüzü birlikte tutun. Yani Allah'ın bizi kardeş ettiği esaslar belli. فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتَوُوا الزَّكَاةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Eğer şirkten tövbe etmişler, tevhide sarılmışlar ise, namaz kılıp zekat veriyorlarsa onlar sizin dinde kardeşlerinizdir diyor. Anladın değil mi? Yani kardeşliği Allah hangi esaslar üzere bina ettiğini söylemiştir. Evet. Karaca Aslan, sen bir şey söyleyecektin ki kaldırdın. Elini kaldırmıştın. Buyur.
Selamun aleyküm hocam. Ben Fransa'dan Zeki, zaten tanışmıştık Belçika'da seminerde. İnşallah iyisinizdir. Allah şifa versin. Benim sorum şu şekilde. Biz Fransa'da yaşıyoruz. Şimdi ben burada asgari ücretle çalışıyorum. Benim gibi Türklerin çoğu da asgari ücretle çalışıyor. Biz aslında asgari ücret gösteriyoruz. Asgari ücretin üstünde çalışıyoruz. Üstünde kazanıyoruz. Ama yarısını gösteriyoruz, yarısını göstermiyoruz. Hepsini gösterdiğimiz zaman ev yardımlarımız, ondan sonra yıl sonu vergilerimiz bayağı yüksek geliyor. Zaten Türk patronlar da bunu istemiyor. Yarısını da sadece deklare yapıyor. O geri kalan da gizli alıyoruz. Bu geri kalan gizli aldığımız paranın...
Selamünaleyküm. Şimdi herhalde Miki nasıl alındığını bilmiyorum ama el kaldırarak Miki almaya çalışın çocuklar. Ha. Şimdi Karacaslan, ben senin sorunu tamamen anladım. Yazı yazdım ama görmedin. Tekrara ihtiyaç yok dedim. Ben dedim ki eğer ses gidiyorsa bu gibi sorular için bu soruları burada op olarak gördüğünüz arkadaşa yazılı yollayın. Haftanın belli bir gününü bu gibi sorulara cevap vermek için ayırabiliriz. Ama bu gibi derslerde sadece dersle alakalı sorular sormaya çalışın ki dersi anlamış olarak, en azından büyük bir nispette anlamış olarak ayrılalım. Ebu Said kardeşe de cevabım, sorduğu sorular tevhid ile alakalı olmasından dolayı cevapladım. Ha, şimdi ben senin sorunu anladım. Çünkü ben Avrupa'da yaşamış birisiyim. Ne demek istediğini yani anladım. Tamam. Ve hem de bunun çok daha fazla kaliteli bir şekilde cevap verilmesini sağlar. Nasıl? Bazı soruların keyfiyeti önceden bilinmeye bilinir. Ama önceden sorular sorulup üzerinde çalışılırsa daha dolgun cevaplar alırsınız. Bunu anlatabildim mi? İsterseniz herhalde Ebu Said kardeş, sen cevabı anladın zannedersem. Bilmiyorum yeterli oldu mu. Ama benim sana tavsiyem, yani hulasetül kelam, teenniyle yavaş hareket edin. Katiyetle kızgınlıkla husumete sebep olacak. Aşırılıkla katiyetle Kur'an ve sünnet kavga edilerek anlatılmaz. Bunu iyi bilin. Hemen karşınızda hasım oluşturmaya çalışmayın. O insanlara İslam'ın, Kur'an'ın ve sünnetin güzelliğini gösterin. Hiçbir zaman Kur'an ve sünnetten ayrılmış, dalaletle karşı karşıya kalan kimseleri, biz de hemen birilerini dalalet sözünü ele aldığımızda bu dalalettir, bu dalalettir diyebiliriz ama herhangi bir kişiyi dal olarak, yani sapıtmış olarak itham etme hakkını bize vermez. Bunun örneğini hadislerde görürüz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte içki yapılan şeyi eken bakan, biçen, toplayan, taşıyan, sıkan veyahut satan herkese lanet eden bir sözü vardır Müslüm'de. Ayrıca ama içki içen birisi sopalanırken Müslümanlardan birisi o içki içeni sopalarken Allah belanı versin diye beddua eder. Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem sakın ha şeytana kardeşinin üzerinde yardım etme diyor. Yani Allah Resulü genel anlamda lanetlemiş olmasına rağmen has bir şekilde birisini lanetlemeye yasaklıyor. Onun için insanlar bazen Kur'an ve sünnete ters düşmekle sapık bir iş yapabilirler. Bunu akide olarak kabul eden birisiyle böyle bir düşme sapıklık farklıdır. Yani Kur'an ve sünnet çizgisinden çıkmış, onun yerine başka şeyler alarak İslam'ı yaşıyorsa, bunun haktan inhirafiyle kitap ve sünneti kabul etmiş ama kitap sünnetten bir meseleye ters düşüyorsa, bunun sapıtması aynı boyutta ele alınmamalı gerekir. Bence bunların hepsi ilmi olarak bir yaklaşımla ele alınmalı. Azerbaycan'da daha dikkatli olun, daha teenni ile hareket edin. Çünkü sistem de mutlak sizin bir güç olmanızı istemez. Anlatabildim. Sorunları kendi aramızda, Müslümanlar kendi aralarında konuşmasını bilmeliler. Evet. Peki. Bugünlük sohbet herhalde yeter inşallah. Çünkü bu ufacık bir konuşma gayretiyle sırılsıklam kesildim. Ebu Mazi, bilmiyorum o şeye ne diyorsunuz? Herkes, ben yazılı olarak dedim ama bu ekrandaki yazıdan kaçmak için bunu dedim. Herkes sesli sorusunu dersin sonunda sorabilir. Bir sorun çıkmayacak. Ondan sonra ayrıyeten monitörde farklı yazılar yazarak gözleri meşgul etmeyin. Hatta içinizden birisi bu op olsun. Odaya giren birisinin selamını bir kişi alırsa hepsi adına bu yeter. Hepsinin tutup selamla meşgul olup yazması gerekmiyor. Bunu böyle kullanabiliriz. Ondan sonra soru ve cevap için ayrıyeten bir gün olursa bu daha hoş olur diyorum ben. Bu yazılı olarak gelirse daha da güzel olur. Mesela bazı, bilmiyorum, bu benim görüşüm. Eğer şey yapabiliyorsanız bunu sorun. Ve odanın biraz tanımını gündeme getirin, tanıtın. Odanın bütün sessizliğe bürünmeli. Herkes pür dikkat dinlesin. Anlamadığı şeyleri not etsin. Dersin akabinde o ders hakkında sorular olsun. Biz hiç kimsenin konuşmasını kısıtlamıyoruz. Yani katiyetle kısıtlamıyoruz. Bu böyle olsun. Soru günü de bir şey daha vardı unutmadıysam diyeceğim. Şimdi herkesi burada normal tanıyoruz. Ama bayanlardan buraya giren olursa bir şey ben istirham edeceğim. Eşlerinin nikleriyle girsinler. Her girenden emin olmamıza rağmen eşlerinin nikleriyle bu odalara girsinler. Bence daha hoş olur. Anlaşıldı. Eğer onlar soru sormak istediğinde bayan olduğunu tanıtmak istemiyorsa yazılı olarak sorularını sorsunlar veyahut herhalde bu saatte akşam olunca eşleri de dersi dinliyordur. Onlar sorsun. Ben bunu yani maslahat için böyle diyorum. Buradaki kardeşler herhalde nikleriyle, ben bazılarını tanımıyorum. Değilse herkesle tanışıyoruz. Tabii tanışabilirsiniz. Mümkündür. Böyle olur. Herhalde bu kadardı. Sorular için böyle olur. Bu güzel bir zabıt da olur. Şöyle sorular sorulur, cevaplar verilir. Daha bilgi dolu dolu bu olur. Mesela bu sorular, bu şeyleri konuştuktan sonra birilerine sorduğunuzda bir başkalarının dersini, mesela az önce Ebu Maaz'a sorduğunuz sorunun içerisinden Allah'tan gayrına yemin etme, gelen bütün ifadeler amdır, geneldir ve mutlaktır. Şu küçük şirktir diye Allah Resulü'nden, sahabeden bir anlayış bize aktarılmamışsa biz buna katiyetle küçük şirk demekten sakınıyoruz. Ama şunları duyarsınız. Bazı alimler toptan yemini küçük şirk sınıfından zikrediyorlar. Bunların biz bu bilgilerine bir şey demiyoruz. Ama benim kalbimi ne mütmain eder? Bu genellilikten veya mutlak oluştan, yani has veyahut mukayyet bir nasıl olmadığı müddetçe, yani buna aktaran bir delil olmadığı müddetçe küçük şirk demeyiz. Ama şu şöyle olabilir. Aynen dil alışkanlığıyla sahabelerin bazılarının Vellat vel Uzza demesini La ilahe illallah diyerek düzeltmelerini ister. Onun dışında bazen yemin, Ebu Mazur'da değindi, Allah adına verilen yemini hiçe sayıyor. Ama şeyhi birisi adına verdiği yemini tutmada çok ısrarlı. Bu yeminle hiç kimse küçük şirk diyemez. Eğer birisi adına ettiği yemini, şeyhi adına, hocası adına ettiği yemini, bir veli adına ettiği yemine, Allah'a ettiği yeminden daha çok sadık kalıyorsa, buna hiç kimse küçük şirk diyemez. Katiyetle. Onun için Allah adına yapılan yalan bir yemin, Allah'tan gayrı adına yapılan doğru bir yeminden çok çok daha eftal ve hayırlıdır. Yani öbürküsü şerlidir. Böyle. Bence bunun taksimatıyla uğraşmaktansa böyle bir soru sorulduğunda daha böyle net cevap alınarak gidilir. Onun için soruları başka bir güne tayin edelim. Hangi günü müsait bulursanız. Şu an biraz pazar günkü bu ders güzel. Saati de güzel, şeyi de güzel. Bir sorun yoktur. Herkesin hafta sonu eve çekildiği bir andır. Böyle. Evet. Rabbim hayırlar versin. Hepimize kolaylıklar ihsan buyursun. Bizi kitap ve sünnetten ayırmasın.
Evet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Ebu Said, şunu iyi anla kardeş. Kat'iyetle lüzumsuz münakaşaya girmeyin. Öğretilmesi lüzumsuz olan şeyi kat'iyetle gündeme getirmeyin. Allah dinini tamamlamış. Resulü de bizi cennete götürecek, cehennemden alıkoyacak her şeyi açıklamış. Siz bunları anlatırsanız kat'iyetle kıyasla münakaşa ortamına girmezsiniz. Ne zaman Kur'an sünnet biterse o zaman kıyası konuşsunlar, cevap verin. Ve kat'iyetle de kıyas mevzunda siz sohbete girmeyin. Bunu tevhidle yer değiştirir gibi yaparsanız hoş olmaz. Önce tevhid gündeme gelmeli, şirkten konuşulmalı, tevhide zarar veren veyahut imandan konuşulmalı veyahut imanı bozan küfürden konuşulmalıdır. Kıyasa gelince bu insanların bilgiye ihtiyacı var. 1400 senedir bitmeyen bir münakaşayı biz bu asırda bitirecek değiliz. Ama şu sözleri net kullanın. Kitap sünnet tam mı? Allah dinini tamamlamış mı? Allah Resulü her şeyi bize öğretmiş mi? Hatta tuvalete gitmesini bile orada istincayı, istibrayı, tahareti öğretmiş mi? Evet. Bunları bitirelim. Eğer kıyasa ihtiyaç olursa o zaman konuşalım. Bunu böyle defedin, katiyetle kıyas mevzunu gündeme getirmeyin. Onlar bize şunu desinler. Siz kıyas yapmadığınız için dinde şuna karşısınız, şu haramı helal, şu helalı haram diyorlar, bunu desinler bize. Bak şimdi cevap verme yoluna gitme. Katiyetle sen mesela kendin de diyorsun biz onlar kadar da okumadık. Kıyas münakaşasına girme. Tevhide anlat. Sabah akşam tevhide anlat. Sen şöyle de ben Kur'an'da sünnette gelenle gönlümü rahatlatırım. Onun dışında hiçbir kimsenin sözü beni rahatlatamaz. Bunu de. Göreceksin o kardeşlerin bile kıyasa hiç ihtiyaçları olmadıklarını onlar anlayacaklar. Biz kıyası kabul edenleri dalaletle itham etmiyoruz. Ama kaldı ki Ebu Hanife bile zayıf hadisi kıyasa tercih etmiştir. Yani Kur'an'dan, sünnetten delil varken Allah'ın haram etmediği, Resul'ün haram etmediğini bir şey haram ederlerse buna karşı çıkarız. O zaman gırtlaklarına otururuz. Ama hayali bir kıyas vardır yoktur münakaşasına girmemek gerekir. Her kim Kur'an'ı noksan düşünüyorsa, Resul'ün dini noksan anlattığını düşünüyorsa ondan başka şeye ihtiyaç duysun. Böyle düşünün. Ve münakaşaya da girmeyin. Çünkü şeytan bizi tevhidin dışında şeylerle vakit geçirmemizi istiyor. Ve buna çalışıyor. Ve bunu gündeme sokan, konuşan arkadaşlara da Allah merhamet etsin. Allah hidayet buyursun. Onun için katiyette bunu gündeme getirmeyin. Kur'an, sünnet bitsin. Tabi biterse ondan sonra neye ihtiyaç duyuyorlardı onu konuşsunlar. Peki. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbim hayırlar versin inşallah hepimize.